Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün tarihin aslında biraz soru işaretleriyle dolu. Biraz da kalp kıran sayfalarından birine bakacağız.
Evet. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi çeşitli vesilelerle yine gündeme geliyor. Zaten mühim bir tarihi hadise. Osmanlı tarihinde de dönüm noktalarından bir tanesidir. Onun için üzerinde çok durulan bir mesele. Bir de sizin işaret ettiğiniz gibi hala üzerinde soru işareti, buna istifham eski tabirle bulunan bir mesele. Çünkü Sultan Abdülaziz 1876 senesinde tahttan indirildi bir siyasi darbeyle. Burada enteresan olan bu darbeyi kimlerin ne sebeple yaptığıdır.
Tam onu soracaktım. Darbeler ikiye mi ayrılıyor, siyasi ve askeri? Hani darbe dediğiniz bizim en azından yakın tarihte bildiklerimiz aslında bir askeri, bir asker eliyle yapılan darbe.
Askeri darbe, siyasi darbe aynıdır. Yani siyasi darbede mutlaka askerin rolü vardır. Bu rol bazen önde oluyor, 12 Eylül darbesinde olduğu gibi. Bazen arkada oluyor. Burada Sultan Abdülaziz'i tahttan indirenlerin içinde askerler de vardı, siviller de vardı. Yani sivil ve asker bürokratlar birleşerek Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Bu bir antrans, bir giriş olarak şunu söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nde bütün monarşilerde olduğu gibi padişah saltanat sürer fakat hükümet etmez. Devleti idare eden hükümetlerdir. Yani padişah bir hükümet kurar, sadrazam, vezirler, onlar idare ederler. Bütün monarşilerde de böyledir. Hiçbir zaman bir memleketi padişah veya kral veya hükümdar idare etmez. O baştadır. O vekiller vasıtası. Bu böyledir adet. Osmanlılarda da böyle. Böylece Osmanlı tarihinde üç tane ciddi klik teşekkül etmiştir. Bunlardan bir tanesi eskilerin seyfiye dediği askerler. Seyf kılıç demek. İkincisi kalemiye dedikleri bürokrasi. Üçüncüsü ise ilmiye dedikleri din adamları ve hukuk adamları. Bu üçü bir sac ayağı teşkil eder. Osmanlı Devleti'nin yöneticileri arasında, idareciler arasında sac ayağı teşkil eder. Saray bunun dışında kalır. Saray bu sac ayağının nazım rolünü üstlenmiştir. Yani koordinasyonunu üstlenmiştir. Eğer bu sac ayağı arasında bir dengesizlik mevzu bahis olursa, sac ayağı biliyorsunuz üç ayak olduğu için durmaz, devrilir. Ve ekseri sarayın üstüne devrilir. Yani darbe olur demek istiyorum. Altına kalan saray olur. Onun için bu dengeyi hükümdarın çok iyi gözetmesi icap eder. Bu denge bazen normal münasebetler ve koordinasyonlarla, bazen de maalesef entrikalarla temin edilebilen bir dengedir. Sultan Abdülaziz darbesinde de aynı hadiseleri görüyoruz. Artık tanzimat devri olsa bile mantık aynıdır, insanlar aynıdır. 1839 senesinde tanzimat fermanıyla, herkesin böyle bildiği Gülhane fermanıyla Osmanlı Devleti'nde yeni bir sayfa açılmıştır. Bir rejim değişikliği olmuştur. O zamana kadar mutlak monarşi var. Bundan sonra artık padişahın bazı salahiyetlerinden bürokratlar lehine vazgeçtiğini görüyoruz. Bu da Osmanlı Devleti'nde bürokratların, yani vezirlerin, valilerin, beylerin, paşaların otoritesinin yolunu açmıştır. Sultan Abdülmecid'in tahta çıkışıyla, ki yumuşak bir padişahtı, çok nazik bir padişahtı, Avrupai bir padişahtı, idare tamamen Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa, Mithat Paşa, Nedim Paşa gibi bürokratların eline geçmiştir. Avrupa devletleri sefirleri vasıtasıyla bu bürokratlara hulul ederek, onlara tesir ederek Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahaları kurmuştur. Sultan Abdülaziz 1861'de ağabeyi Sultan Abdülmecid'in yerine çıktı. Sultan Abdülmecid çok kibardı. Kibar padişahlar önce sevilir, sonra sevilmez. Çünkü padişahın biraz sert, otoriter olması icap eder. Halk Sultan Abdülaziz'e çok ümit bağladı. Çünkü Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecid'den farklı bir kişiliğe sahipti. Sultan Abdülaziz'in ilk yılları da yine Ali Paşaların, Fuat Paşaların otoritesiyle geçti. Bunların ölümüyle Sultan Abdülaziz bir rahat nefes aldı ve ipleri sarayda toplamaya teşebbüs etti. Sultan Abdülaziz çok uyanık bir padişahtı. Dünya dengelerini gayet iyi biliyordu. O sıralarda da İngiltere'de ve Rusya'da Osmanlı aleyhtarı bir cereyan vardı. Sultan Abdülaziz İngiltere'nin ve Rusya'nın istenmeyen kişisi haline geldi. Şimdi sıra onun tahttan indirilmesi için gereken zeminin hazırlanmasıydı. Bunun için Jön Türkler, bilhassa Ali Suavi adındaki bir meczup, zaten Avrupa'da aleyhde neşriyat yaparak padişahı amme efkarının gözünden düşürüyordu. Yok horoz dövüştürürdü, yok galip gelenlere madalya takardı gibi padişahı halkın ve entelektüellerin gözünden düşürecek propaganda yapıyordu. Neticede Sultan Abdülaziz 1876 yılında askerlerin ve bürokratların el ele verdiği, ilmiye sınıfında içine kattıkları bir darbeyle tahttan indirildi. Böylece İngiltere'nin ve Rusya'nın ekmeğine yağ sürülmüş oluyordu. Çünkü Sultan Abdülaziz Rusya ile mukadder bir savaştan korkuyordu. Donanmaya çok ehemmiyet vermişti. Dünyanın sayılı donanmalarından birisiydi Osmanlı donanması. İngiltere'den sonra ikinci donanmaydı. Tabii bu çok para demekti. Hazine boşaldı. Osmanlı Devleti iflas etti. Bu belki Sultan Abdülaziz'in doğru ama yanlış neticelenen bir politikasıydı. Bu da padişahın elini güçsüzleştirdi ve padişahın tahttan indirilmesini kolaylaştırdı. Padişahı tahttan indirenlerin bir kısmı kendi otoritelerini kurmak için padişahı indirdiler. Bir kısmı İngiltere'ye veya Rusya'ya hulus çakmak için. Bir kısmı da fantastik bir parlamenter monarşi yani demokrasi hevesindeydiler. Sultan Abdülaziz tahttan indirdikten sonra tahta yeğeni Sultan 5. Murat geçirildi. Sultan 5. Murat Jöntürklerin arkadaşıydı. Avrupa'yı bir padişahtı. Fakat o da meşrutiyeti ilan etmeye yanaşmadı. Hı hı. Çünkü darbeyi yapanların hakiki maksadını anladı. Bu arada çok elim bir hadise vukua geldi. Sultan Abdülaziz'in zaten tahttan indirilmesi fevkalade vahim bir hadiseyken arkasından odasında bilekleri kesilmiş halde bulundu.
Aslında bugünkü sohbetin merkezinde de bu var.
Evet.
Sizin Sultan, bu konuya bakışınız nasıldır? Evet.
Sultan Abdülaziz'in bilekleri kesik olarak bulunması o zamanki...
Başka bir darp var mıdır? Sadece bilekleri...
Tabii vücudunun çeşitli yerlerinde darp var. Bir boğuşma emaresi var. Fakat raporda bundan hiç bahsedilmemiştir. Çünkü doktor raporunda ilk bir karakola kaldırılmıştır Sultan Abdülaziz cesedi. Karakolda çeşitli doktorlara
çünkü
muayene
yıldız
etti.
Karakolu.
Yıldız karakoludur, evet. Çeşitli doktorlara muayene ettirilmiş. Doktorlar vücudun tamamını muayene etmek istedikleri zaman çünkü belli yerlerinde morluklar ve çürükler görmüşler. Yani darp izleri görmüşler. Hemen mani olunmuş. Sadece bileklerini görüp bileklerini kesmek suretiyle ölmüştür. Raporu istihsal edilmiş, alınmıştır. Yani padişah intihar etti. Hı. Tahttan indirildi. Dayanamadı buna. Padişahın tahttan indirilmesi tabii tahttan indirenleri endişe içinde tutuyordu. Çünkü Sultan Abdülaziz sevilen bir padişahtı. Tahttan indirilmesini kamuoyunu yanıltarak becerdiler. Sultan Abdülaziz'i Ruslar kaçıracak diye harbiye talebelerini sarayın önüne getirdiler. Padişah sarayın önünde harbiye talebelerini görünce artık işin bitmiş olduğunu anladı. Halbuki onlar onu korumak için gelmişlerdi. Bu da iyi bir istihbaratın olmadığını gösteriyor. Padişahın etrafında güvenilir adamların kalmadığını gösteriyor. Ve bu arada o zaman ilmiye sınıfının başı olan Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi'den de düzmece bir fetva alarak bu işin meşru ve dini zemini de oturtulmaya çalışıldı.
Şimdi aslında çok yönü var. Bir kere o talebeler sultan için çok değerli.
Evet.
Onların bu eğitimi alabilmesi için yaptıkları daha önceki yayınlarımızın da konusu oldu. Bu talebelerin kendisini öldürmek için gelmiş olmasının onda çok olumsuz etkileri mutlaka vardır. İkincisi intihar etmek dediğiniz şey şu anda toplumdaki insanlar açısından yani bizim dini yaşayışımıza dine ne kadar sahip çıktığımıza bakarak konuşuyorum bunu. Onlar için bile kabul edilebilir bir şey değildir. Akli melekeler kapandıktan sonra dışarıda tutuyor.
Umumiyetle zaten intihar vakaları cinnet derecesinde cereyan eder. Normalde aklı selim sahibi birisinin intihar ettiği de pek rastlanmıyor.
Peki dini bu kadar bilen, bu kadar yaşayan, halife unvanını taşıyan bir insanın intihara teşebbüs etmesini bir değerlendirelim.
Evet, zaten hadisenin pek çok problemli veçesinden bir tanesi de budur. Sultan Abdülaziz dindar bir padişahdı. Bunda herkes müsellem. Mevlevi tarikatına mensuptu. Ağzına içki koymaz, namazına dikkat eder. Bunu herkes söylüyor. Fakat enteresandır, tahttan indirme fetvasını veren Hasan Hayrullah Efendi ki daha önce padişah tarafından azledildiği için padişaha kinlendiği söylenir ve kendisi Şerrullah diye maruftur. Yani Hayrullah Şerrullah diye söylenir. Müfsit imam diye de bilinir. Yani
kötü
ilmiye sınıfında
var.
Da ilmiye sınıfında da sevilen bir adam değil. Bir fetva düzüyor. Fetvada padişahın şuuru bozuk. Birinci sebep. İkincisi siyasi işlerden habersiz. Üçüncüsü israf, memleket hazinesini israf ediyor. Dördüncüsü dini akidesi yok, bozuk. Şimdi bu fetvayı çeşitli açılardan değerlendirecek olursak bir kere padişahın şuuru muhteldi. Şuuru yoktu ne demek? Mithat Paşa ki darbecilerden birisidir daha önce sürgüne sonradan muhakeme olup mahkum olup sürgüne gittiği zaman yazdığı hatıralarında diyor ki Sultan Abdülaziz çok akıllı bir padişahtı diyor.
Bunu sadece darbeden, bizim içerideki kaynaklarımız değil dışarıdaki kaynaklarda
söylüyorlar. İkincisi umuru siyasiyeden habersiz ne demek? Avrupa'da Hersek isyanları sebebiyle Osmanlı Devleti'nin prestiji fevkalade düşmüştü. Yerlerde sürünürken Sultan Abdülaziz tabiri tarihte bir ilki gerçekleştirdi. İlk defa sefer olmaksızın bir Osmanlı padişahı Avrupa'ya seyahat yaptı. İtalya, Avusturya, Almanya, Brüksel, İngiltere, Paris. Bu meşhur baş şehirleri dolaştı. Burada çok büyük bir itibarla ve prestijle gezdi. Kendisine çok itibar edildi. Marşlar bestelendi. İngiltere'ye gittiği zaman 1000 kişilik bir orkestra padişahın marşını söyledi ki Osmanlıca söylemek biz bile bugün çok zorlanıyoruz. Onlar talim yaparak bunu söylediler. Padişahın, yani Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin yerlerde sürünen itibarını yükseltmeyi başardı ve yurt dışında Ali Paşa'ya, yani Tanzimat bürokratlarına muhalif olan Jön Türkleri ikna ederek siz vatan evlatlarısınız. Buralarda böyle sürünmeyin, gelin memlekete hizmet edin dedim. Onları ikna edip memlekete döndürmeye muvaffak oldu. Bu nasıl umuru siyasiyeyi bilmiyor. Üçüncüsü israf etmiş. Evet, padişah bir donanma vücuda getirdi. Çünkü çok kritik bir yerde yaşıyordu Osmanlı Devleti. Bunun da aşmanın tek rolü, yolu iyi bir, güçlü bir orduya ve donanmaya sahip olmaktı. Bunu gerçekleştirmek için çok para harcadı. Evet, doğru. Belki bu bir hata olarak görülebilir ama bazen de bir çaresiz bir tatbikattır. Dördüncüsü dini akidesi bozuk. Hatta fetva yokken herkes demişti ki Sultan Abdülaziz'in dini akidesi bozuksa o zaman hiç kimsenin dini akidesi yoktur. Sultan Abdülaziz'in ben zemzemden başka su içtiğini görmedim. Abdestsiz yere bastığını görmedim. Oradakiler demişlerdir.
Çevresindekiler
nasıl olabilir dini akidesi bozuk? Ama işte bir kişiyi halkın gözünde karalamak istediğiniz zaman çarpıcı cümlelerle vurucu bir şekilde yerle bir etmeniz.
Ve çokça söylediğinizde bunu.
Bunu tekrar ederseniz, tekrar edersiniz. Bu fetvayı yayarsanız, Şeyhülislam vermiş, gazeteler yazmış. O zaman buna çok kişi de inanır. Çünkü halk kalabalığı içinde çeşitli yalanlara inanacak ahmaklar her zaman bol miktarda bulunur.
Bir de bu yakın çevrenin sözleri de aynı hızla yayılmıyorsa eğer. Evet. Dolayısıyla insanlar taraflarını çok hızlı değiştirebilir.
Tabii yakın çevrenin değil o tahttan indirenler göz önünde olanlardır. Hmm. Sözü dağılanlar onlardır. Kaldı ki bu padişahı tahttan indirenler gece gündüz içki içen insanlardı. Hatta bu darbecileri Çerkez Hasan Bey basıp da bunlardan Sultan Abdülaziz'in intikamını almaya girdiği zaman rakı masasında rakı içiyorlardı. Yani Sultan Abdülaziz'in dini akidesi bozuksa bunların dini akidesini hesap etmek lazım. Fetva demek ki evet, şuuru bozuk, dini akidesi bozuk bir insan halife olamaz. Tahttan indirilir, doğru, ama bu anlatılanlar Sultan Abdülaziz'in varit değildir. Kaldı ki aynısını bundan 30-40 sene sonra Sultan Abdülhamit için de söylediler. Sultan Abdülhamit'in fetvası da işler acısı bir fetvadır. Ve ne yazık ki bu fetvayı Cumhuriyetlerinde çok itibar edilen Elmalı Hamdi Efendi adında bir alim yazmıştır. Yani Sultan Hamit için bunu nasıl yazabilmiştir? Doğrusu şaşılacak bir şey. Demek insan alim de olsa.
Sonrasında açıklama yapıyorlar mı hiç? Yani bu konu mutlaka.
Politik. Tamamen politiktir.
Açıklama mı politik?
Hayır, açıklama yapacak bir şey yok. Elmalı Hamdi Efendi bir şey demedi. Hayrullah Efendi bir şey demedi buna. Niçin böyle fetvayı verdin diye zaten sorulmadı.
Sormadılar.
Kimse. Sorsalarda da cevap verecek hali yoktu. Politik bir fetvaydı. Durum. Politik bir fetvaydı. Bir kere fetva böyle bir fetvaydı. Sultan Abdülaziz iki bileğini kesmiş halde bulundu. İki bileğini kesmek zordur. İmkansız değildir ama. Bazıları bunu çok söyler ama. Yani daha çok kan kaybetmeden hızlı hareket ederse biz adli tıpta bunu okuduk. İki bileğini bir adam kesebilir. Ama Sultan Abdülaziz niçin bileklerini kessin? Kaldı ki ben bir hukukçu olarak şunu söylemek istiyorum. Sultan Abdülaziz tahttan indirdikten sonra Sultan 5. Murat tahta çıktı. 93 gün tahta kaldı. Amcasına yapılanlar ve darbecilerin hakiki niyetini anlayınca çok hassas olan bir padişah nevrasenlik krizi geçirdi. Zaten
daha önce bir yatkınlık ya da psikolojik vardı.
Aşırı hassas bir tabiatı vardı. Fakat bu tahta çıktıktan sonraki proseste bunu hızlandırdı muhtemelen. Ve aradıkları fırsatı buldular. Zaten kanun esası ilan etmiyor. O zaman padişahı tahttan indirelim. Padişah tahttan indirildi ve fevkalade kurnazca bu darbecilerin gönlünü fetheden Şehzade Abdülhamid Efendi Sultan II. Abdülhamid adıyla tahta çıkarıldı ve kanun esası meşrutiyet sözü verdi. Çok zeki bir padişahtır Sultan Abdülhamid. Tahta o şekilde geçti. 1876 yılı 3 padişahlı yıldır. Sultan Aziz, Sultan Murat, Sultan Hamid.
Bir yılda 3 padişah.
Bir yılda 3 padişah ve 2 padişah tahttan indirilmiştir. Sultan Hamid tahta çıktıktan sonra tabii bütün ipler darbecilerin elindeydi. Bu darbeciler memleketi büyük bir felakete, 93 harbine sürüklediler. Osmanlı tarihinin, hatta Türk tarihinin, hatta İslam tarihinin en büyük felaketlerinden birisi 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Bu savaşta Osmanlı Devleti ahalisi Müslümanlarla meskun olan topraklarının dörtte birini kaybetmiştir. Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Kars, Ardahan, Batum, Tunus, Kıbrıs. Bu
kaçınılmaz mıydı bu savaş?
Kaçınılmaz, hiçbir savaş kaçınılmaz değildir. Küçük tavizlerle pek çok savaşı def edebilirsiniz. Bunlar bir Belgrad yüzünden büyük savaşlara girmiş insanlardır. Yani devlet tecrübesi iyi bir vali ama devlet tecrübesi olmayan insanlardır. Sultan Abdülhamit 30 sene memleketi savaştan uzak tuttu. Savaş tehlikesi yok muydu? Elbette ki vardı. İstenirse savaştan uzak durmak mümkündür. Elbette ki bu hiçbir şey yapmadan olmaz. Güçsüzseniz bazı tavizler vermeniz icap eder. Hatta bu tavizler belki de fazla olabilir. Ama devlet idaresinde büyük zararı def etmek için küçük zarar işlenir. Bu kaide çok mühimdir.
Vücudun tedavisi gibi düşünün. Daha büyük bir zarardan korumak evet. için ilaç dediğimiz daha az zararlı şeyler içiyoruz.
Kangren
gibi.
Oluyor parmağınız, kesiyorsunuz yani. Zarar bu, parmak gidiyor ama yoksa bütün vücudunuz yoksa kangren gidecek. Olabilir. Kol gider, el gider değil mi? Bunun gibidir. Bununla düşünecek durumda değillerdi. Bir de onlar Ruslarla savaşırlarsa kendi iç politikalarının örtbas edileceğini, rahatça memleketi idare edeceklerini düşündüler. Hayalperest idiler. Rusya'nın halini analiz edecek durumda değillerdi. Rusya'yı yeneriz. İngiltere'den yardım vaadi almışlardı. İngiltere yardım ederim demişti ve etmedi sonra. İngiltere çünkü yardım ederim vaadiyle bu savaşı sürükledi. Geri durarak Osmanlı Devleti'ni bitirdi. Osmanlı Devleti'nin bitirme operasyonlarından birisiydi. Bunu bile göremeyecek kadar tecrübesiz idiler. Savaş felaketle neticelenince Sultan Abdülhamit ipleri ele alma imkanı buldu. Hemen İngiltere'nin yardımıyla iyi bir barış anlaşmasıyla kurtarabildiğini kurtardı ve ipleri eline aldı. Meclisi feshetti. Çünkü savaştan onu mesul görüyordu. Ve bir daha seçim yapmadı. Kanun esasıyı kaldırmadı ama devleti 30 sene saraydan fiilen idare etti. Bu bir istibdat mıdır? Evet, bu bir istibdattır. Ama bu o zaman için lüzumlu ve belki de yegane çareydi. Sultanahmet tahta çıktıktan sonra, ipleri eline aldıktan sonra Sultan Abdülaziz'in katlini araştırdı. Her yeni padişah, bir önceki padişah tahttan indirilmiş ve öldürülmüşse onun katillerini ve darbecilerini mutlaka cezalandırmıştır. Osmanlı tarihinde de böyle olmuştur. Halbuki ben onlar sayesinde tahta çıktım dememiştir.
Dolayısıyla bu aslında taşımaz. Darbecilere bir yol haritası olmalıdır evet. ama onlar da olmamıştır. O yolu izlemekten olmamıştır. Diğeri de intikam almaktan evet, vazgeçmemiş.
Darbecilerden, zaten darbecilerin bir kısmını Çerkes Hasan Bey isminde Sultan Abdülaziz'in, efendim Sultan Abdülaziz'in tahta inilmesi çok elin bir hadisedir. Sultan Aziz bir at hırsızı gibi hakaretle saraydan alınmış. Feriye Topkapı Sarayı'nda Sultan Selim'in şehit edildiği daireye konmuştur, morali iyice bozulsun diye. Sonra Feriye Sarayı'na alınmış ve orada infaz edilmiştir. Karıları ve çocukları sırtlarına palto almadan, feracı almadan yağmurlu bir günde saraydan çıkarılmış. Çoğu zatürre olup ölmüştür. Ve en mahrem yerlerine kadar aranmıştır. Mücevher kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu diye. Sultan Aziz'in bütün mücevherleri, saraydaki kadınların bütün eşyaları yağma edilmiştir. Ve sarayda kalan kadınların çoğu sokaklara düşmüşlerdir. O bu yardım
ilk defa yaşanmıştır.
İlk defa Osmanlı tarihinde yaşanmıştır. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvasi demiş ki, bu millet Sultan Abdülaziz'e yaptıklarının cezasını çekiyor. Daha Sultan Hamit var, daha Sultan Vahidettin var. Yani hiçbir kötülük cezasız kalmıyor. Bu çok acıdır. Sultan Aziz'in ailesinin başına gelenler tarihimizin en acı tablolarından bir tanesidir. Bu hadiseden kurtulanlar ve yaşayanlar bunları anlattılar. Çerkes Hasan Bey, Nesrin kadın efendinin kardeşi veya akrabası, Sultan Aziz'in kayınbiraderi, intikam almak üzere kabine toplantısını bastı. İşte onları rakı içerken buldu. Hüseyin Avni Paşa'yı öldürdü, işin başı. Birkaç kişiyi daha öldürdü, yakalandı ve idam edildi. Ama halk Çerkes Hasan Bey'i bir evliya, bir kahraman olarak gördü. Mezarına mum yaktılar.
Bu bile aslında sultana duyulan sevginin...
Uyan Sultan Aziz, uyan. Kan ağlıyor bütün cihan. Seni tahttan indirdiler. Üç çifteye bindirdiler. Periye'ye gönderdiler. Uyan Sultan Aziz, uyan. Kan ağlıyor bütün cihan. Ve halk 93 harbini ve ondan sonra yaşanan bütün felaketleri Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesine bağlamıştır. Bu halk vicdanı enteresan bir şeydir.
Bizim zaten böyle yakınlaştırma, ilişki kurma
vardır ama yani çok da uzak bir ihtimal değil. Sultan Hamit, burası mühim, bir mahkeme kurdu. Yıldız Mahkemesi derler bu mahkemeye. Olağanüstü olduğu için tenkit edilir ama zaten dava olağanüstü bir davaydı. Fevkalade bir davaydı. Sıradan bir asliye mahkemesinde çözülecek bir dava değildi. Sultan Aziz'in cinayet davası. Buraya çok prestijli hukukçuları tayin etti. Ahmet Cevdet Paşa bunlardan bir tanesidir. Yani padişahın kontrolünde mahkeme değildi. Bu mahkeme hadiseyle uzaktan yakından alakası olan herkesle görüştü. Ve sonunda Sultan Abdülaziz'in katledildiği ve buna bir intihar sözü verildiği ortaya çıktı. Bundan dolayı pek çok kişi idam cezası aldı. Mübaşir failler, yani padişahı doğrudan öldürenler idam edildi. Dolaylı failler, yani Mithat Paşa'nın da içinde bulunduğu kimseler, padişah cezalarını ömür boyu hapse çevirdi. Ve onlar sürgün edildiler ve bunlar sürgünde öldüler. Yani meselenin adli veçesi bir cinayet oldu, ortaya çıkmıştır.
Yargı bu şekilde.
Yargı bu şekilde cereyan etmiştir. Hı. Ve bunu veren hakimler de sıradan hakimler değildir. Yani prestijli hukukçulardır. Ve halk buna bu şekilde inanmıştır. Ailesi bu şekilde inanmıştır. Şimdi tutup da Sultan Aziz intihar mı etti, öldürüldü mü diye konuşmak bir kere abestir. Sultan Abdülaziz öldürülmüştür. İntihar ettiğini söyleyenler de vardır. Yani tarihi olarak söylenecek söz budur. İntihar ettiğine inananlar.
Tarihe böyle geçmelidir yani.
Evet, çünkü bu bir hadisedir. Sonra yine mühim bir mesele var. Enteresandır ki Sultan Abdülaziz meşrutiyet, yani İttihatçılar ve Cumhuriyet devrindeki resmi ideolojide müsrif, kötü bir padişah olarak kayda geçmiştir Sultanahmet'le beraber. Mithat Paşa ise hürriyet kahramanı olarak geçmiştir. Mithat Paşa iyi bir validir, kötü bir sadrazam ve bir cinayet şebekesinin azasıdır. Sultan Abdülaziz diyelim ki iyi bir padişah değildi. Hiç kimse iyi padişah olmadığı için öldürülmeyi, hele öyle şekilde öldürmeyi hak etmiyor. Bu da enteresandır. Hı. Hatta Cumhuriyet devrinde öyle enteresan hadiseler oldu ki İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adında çok itibarlı bir tarih profesörüne Sultan Abdülaziz'in intihar ettiğine dair bir kitap hazırlaması vazifesi verildi. O da maalesef Elmalı Hamdi Efendi'nin yaptığı gibi bu uydurma kitabı hazırladı ve çok prestijli olan ismine büyük bir leke sürdü. Burası da enteresandır. Tarihin nasıl ideolojik kontrol altında tutulduğunu.
Biraz da mecburen. Nasıl,
biraz da mecburendir, evet. Belki ama yazmayabilirdi. 80 yaşında adam, ben yazacak durumda değilim, ne yaparlar seni. Sultan Abdülhamit'in hal fetvasını yaz deyince Talat Paşa, fetva emini ben istifa ediyorum, yazmam dedi. Ve hiçbir şey de yapmadılar adama.
Demek ki biraz cesur olmak
lazım. Cesur olmak lazım.
Peki, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.